Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heva. 20. lem'a İhlas Risalesi 7. sebep. Ehli hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi, ehli dünyanın ve ehli gafletin ittifakları dahi civan mertliklerinden ve uluv-u cenaptan yüksek bir ruh sahibi olmaktan değildir. Neden ehli dünya, ehli gaflet, ehli küfür, ehli dalalet rekabetsiz ittifak ediyorlar? Ve neden ehli iman, ehli ahiret, ehli hak ve hakikat ve ehli tarikat rekabetli ihtilaf ediyorlar? Neden haksızlık bizim tarafımızda kaldı onlara layık iken, neden hak tarafı bize layık olduğu halde onların tarafına geçti? Bu konunun başında sorulan müthiş bir sual. Ehli iman, cemaatler arasında İslam'a hizmet etmeyi kendilerine bir hayat prensibi kabul etmiş olan cemaatler ve gruplar arasındaki ihtilafların sebepleri nelerdir? Acaba bizde çok mu pest ahlaklar, düşkün ahlaklar var da bundan dolayı ihtilaf ediyoruz? Ya da ehli gaflette, ehli dünyada yüksek bir ruh, yüksek bir ahlak mı var ki onlar ittifak ediyorlar? Çok müthiş bir sual. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip eylesin inşallah. Yedinci sebep, ehli hak ve hakikatın ihtilaf ve rekabetleri, ihtilaf etmeleri, rekabet etmeleri kıskançlıktan mıdır? Hayır. Ve hırsı dünyadan mıdır? Hayır. Kıskançlıktan ve hırsı dünyadan gelmediği gibi. Ehli dünyanın, ehli gafletin, ehli küfrün ve ehli dalaletin ittifakları dahi civan mertliklerinden, yüksek bir mertlik payesine sahip olduklarından ve uluv-u cenaptan yüksek bir ruh sahibine sahip olduklarından değildir. Belki, kesinlikle, ehli hakikat, hakikattan gelen uluv-u cenap ve uluv-u himmet ve tarik-i hakta memduh olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden. Bakın arkadaşlar, sebepleri iyice bir okumak lazım. Ehli dünya niye ittifak ediyor? Ehli hak niye ihtilaf ediyor? Ehli hakkın ittifak etmesi kıskançlıklarından ve pest bir ahlaka, düşkün bir ahlaka sahip olduklarından değildir. Ya da ehli gafletin ve ehli dünyanın ittifak etmeleri, birleşmeleri yüksek bir ruha sahip olduklarından değildir. Peki nedendir? Belki, buradaki belki ihtimal ifade eden belki değil, Osmanlıca'da kesinlik ifade eden belli ki, kesinlikle ehli hakikat, Kur'an-ı Kerim'den ders alan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ders alan ve hakikattan ders alan ehli hakikat, hakikattan gelen uluv-u cenap, hakikattan gelen yüksek bir ruha sahip olmaları ve uluv-u himmet, yüksek bir himmet taşımaları ve tarik-i hakta memduh olan, tarik-i hakta methedilmiş olan, hak yolunda methedilmiş olan müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden. Müsabaka burada şu: her bir İslami grup, her bir İslami cemaat ciddi manada ne yapacak? Kendi mesleğinin, hizmetlerinin tervicine çalışacak. Revaç bulmasına, yayılmasına çalışacak. İnsanların kalplerine din ve imanı kendi meslek ve meşreplerinin tarzıyla vermeye çalışacak. Bu noktada ne var? Bir müsabaka var. Fakat tarik-i hakta memduh olan, methedilmiş olan şu müsabakayı tam muhafaza edemiyoruz. Bazen oluyor mesela, bir ehli cemaati başka bir cemaate sorduğunuz vakit öyle bir cevap alırsınız ki sorduğunuza bin pişman oluyorsunuz. Oysa nasıl cevap alması gerekiyor? Biz her zaman Üstad Bezan Sen'in verdiği bir misali veriyoruz. Mesela karacılara, havacıları sorun. Nasıl bunlar? Allah onlardan razı olsun. Onlar havadan gelecek tehlikeyi bertaraf etmekte bize yardımcıdırlar. Doğru mu? Evet. Denizcileri sorun onlara, karacılara. Ne diyecekler? Denizciler deniz yoğundan bize gelecek sıkıntıları izale eden bir kolumuzdur. Bir yardımcı kuvvetimizdir. Doğru mu? Eğer hak ve hakikat onların yollarını yanlış bir yere sevk etmemişse mesela. Ya da vücudun azalarına bir şuur verelim ve azalara soralım. Ey el, ayağı nasıl görüyorsun? Ne diyecek? Eğer aklı varsa, vallahi kardeşim diyecek, bu ayak olmazsa vücut yarımdır. Bütün vücut azaları sağlam bile olsa, ayak olmazsa yarımız. Doğru mu? Peki. Gözü nasıl görüyorsun? Vallahi göz olmazsa perişan olduk. Peki beyni nasıl görüyorsun? Bizim komutanımız da. Daha nasıl görelim? Peki dili nasıl görüyorsun? Vallahi bizim bütün meramımızı anlatan en mükemmel unsurumuz, cihazımız diyecek ve hakikattan aldığı o dersi güzel yansıtacak. Eğer hakikattan beslenmiyor, nefsi ve hevası cihetiyle enaniyeti de yol bulmuşsa, o manayı izah etmeye çalışırsa ne diyecek? Vallahi bu vücutta asıl iş yapan benim, diğerlerin hepsini çöpe at. Ve maalesef bazen biz cemaatlere karşı böyle insafsız davranabiliyoruz. Filan cemaati nasıl görüyorsun? Bir kendimizi beğeniyoruz. Başka cemaatten hiçbirisini Allah muhafaza beğenmiyoruz. Çöpe atsan yeridir manasına, haşa. Kıskançlık buradan geliyor işte. Dövüş, kavga, patırtı, ondan sonra bütün dedikodular, cemaatler arasındaki ihlası kıracak unsurlar maalesef. Bizim bir arkadaşımız anlatmıştı. Bunlar bizim hayat dersinden aldığımız güzel anekdotlar. Bunları konuşmamız, bunları devamlı müzakere etmemiz gerekiyor. Konuşmaktan da korkmamamız gerekiyor. Bir arkadaşımız bir cemaate mensup. Başka bir cemaatten birisine diyor ki, filanları nasıl görüyorsun? Beklediği cevabı alamıyor maalesef. Onlar şöyledir, böyledir diye aleyhlerini dağıtıyor. O cemaate gidiyor, bu cemaatleri soruyor. Diyor ki, bu cemaati nasıl görüyorsunuz? Onlar da hak ve hakikattan ders almış, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden güzelce beslenmiş olan bir grup. Diyorlar ki, kardeşim diyorlar, şu ahir zamanda herkesin dinsizliğe girdiği, herkesin imansızlığı bir moda gibi telakki ettiği böyle bir vakitte, bunlar Allah diyor, Peygamber diyor, Kur'an diyor, Sünnet-i Resulullah diyor, Hak diyor, Hakikat diyor, Rıza İlahi diyorsa, bırak bunların ellerini ayaklarını öp kardeşim deyince, adam diyor ki, anladım ki hak bu tarafta, öbür tarafta yanlışlık var. Bak, yani onlara kalkıp da bir hak namına bir soru sormaya gerek yok. Sadece filanları sorun, onlar hakkında aldığınız cevap sizin için çok güzel bir kılavuz hükmünde olabilir. Cemaatler bunu iyice kalp ve ruhlarına yerleştirmesi icap ediyor. Her şeyi bilmek yetmiyor. Ya da bir şey bilmek yetmiyor. Bir şeyi hayata dökmek, bir şeyi faaliyete dökmek, ruh planında bunu güzel bir şekilde kalbimize ve ruhumuza kazandırmak mühim olan. Evet. Tarik-i hakta, hak yolunda memduh olan, methedilmiş, beğenilmiş olan müsabakayı, yani yarışmayı tam muhafaza edemediklerini, bu bir yarıştır. Allah'ın rızasını kazanma yarıştır arkadaşlar. Çok hizmet etme değil. Geçen derslerde geçti. Cenab-ı Hakk'ın rızası neyle kazanılır? Çok hizmet etmek, çok koşmak, kelimeleri çok güzel bir şekilde seçip ustaca kullanmakta mıdır Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Çok tabi bulmak, çok talebe yetiştirmek, çok mürit yetiştirmekle değildir. Öyle peygamberler gelmiş ki Bir tek ümmeti olmamış, bazen de birkaç ümmetten fazla ümmeti olmamış. Allah'ın huzuruna gittiği vakit sen niye fazla ümmet bulmadın haşa Allah soracak mı? Vazifesini hakkıyla yapmış, Allah'ın emrettiğini insanlara anlatmış, vazifesini mükemmel yaptıktan sonra ben ya Rabbi senin işine karışmam deyip Allah'a teslim olmuş. Allah ister hidayet verir, ister vermez. O Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iş. Biz Cenab-ı Hakk'ın dairesine giremiyoruz. Ve çok güzel bir cümle. Na ehillerin girmesi yüzünden bir derece suistimal ettiklerinden. Bu çok müthiş. Bazen bir cemaati yeni o cemaate mensup olmuş olan ve daha hala içlerine kalben, ruhen ve aklen girmemiş olan naehil birisiyle tartıyoruz. Mesela bir cemaate gittiniz, baktınız ki birisi bir yanlış yapıyor. Bütün cemaat de bu yanlışı yapıyor denmez. O yanlış bir hüküm olur. Niye? Çünkü birisi daha o cemaate, o cemaatin ruhuna girmemişse bunun yanlışı çok olabilir. Mesela 20 senelik bir bilgisayar mühendisinin yaptığı bir işi daha dün bilgisayar çırağı olarak gitmiş bir adam yapabilir mi? Elbette bu adam ne yapacak? O işi karıştıracak. Ama 20 yıllık bilgisayar mühendisi o işi daha mükemmel yapacak. 20 yıllık bir terziye gidin, size yapacak elbise üzerinize kalıp gibi ne yapar? Uyar. Ama 20 gün daha onun çırağı olmamış bir adama gidin elbise, kumaş verin, elbise yaptırması için o elbiseye siz elbise diyemezsiniz. Niye? Naehildir. Daha usta değildir bu adam. Naehillerin bir mesleğe girmesiyle suistimalat artar. Yanlışlıklar çoğalır. Cemaati de böyle kabul edin. 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık İslam'ın çilesini çekmiş olan bir arkadaşımızın değerlendirmesiyle yeni birisinin girmesi ve daha hala arkasını, önünü, sağını, solunu bilmeyen birisinin başka cemaatleri değerlendirmesi de bu noktada çok ciddi manada yanlışlıklara bizi sürükleyebilir. Çok müthiş bir tespit bu. Tekrar okuyorum. Ve naahillerin girmesi yüzünden bir derece suistimal ettiklerinden rekabetkârâne ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-i İslamiye'ye ehemmiyetli zarar olmuş. Hem kendisine zarar veriyor hem İslami cemaatle zarar veriyor. Çünkü niye arkadaşlar? Bazen bakarsınız bir cemaatte önde olan bir kardeşimiz, bir abimiz, bir hocamız bir yanlışlık yaptı mı burada İslami güruha da ciddi manada zarar verebiliyor. Niye? Ben izah edeyim. Şimdi avam dediğimiz ciddi bir kesim var. Bediüzzaman Siteri %80 diyor ehli tahkik değil insanlar. Avamdır. Avam olan insanlar zahire bakar. Dolayısıyla benimle İslamiyet'i tartmaya çalışır. Yanlış ama adamın bakış açısı o. Dolayısıyla benim bariz ve açık bir yanlışım o adamı ne yapar? Yanlışa sürükleyebilir. Eğer Kur'an'dan ders alan birisi ise bu adam da insandır benim gibi. Ben yanlış yaptım gibi bu da yanlış yapmaya müsaittir der. Allah affetsin der. Dua eder inşallah kurtulur der. Ki sahabelerden de büyük zatlardan da yanlış yapanlar olmuş mu? Olabilmiş yani. Bunu fazla oraya girmiyoruz. Doğru mu? Ama avam hakikati hakikat olarak görmediği ve insanlara bakarak İslamiyet'i gördüklerinden dolayı bana olan hüsnü zanından dolayı bir yanlış görse onun bütün alemi dağılır. Bundan sonra ben kime inanacağım der. Kur'an'ı da tam almamışsa, Kur'an'ı da tam nüfuz etmemişse, benimle İslamiyet'i görüyor biliyorsa benim yanlışlıklarım o zaman ne olur? İslam'a sanki mal olur, mal olur ve perde olur İslam'a. İslam güneşinin görünmesine bir hicap, bir mani olabiliriz. Onun için cemaat-i İslamiye ciddi manada zarardır. İslami cemaatlerin birbirlerine olan ihtilaflar Allah muhafaza. Abi işte bu dersler. Mehmet abi. Bu dersleri biz niye okuyoruz? Bunlar ilaçtır. Bediüzzaman Siteri Barla hayatında daha yeni bu kitapları yazmaya başladı vakitte. Özellikle iman üzerine bu eserleri yazmış. Diyor ki kardeşlerim korkmayınız küfrün bel kemiğini kırdık diyor. Küfrün bel kemiğini kırdık. Şimdi küfrün bel kemiğini kırdın da diyoruz biz de. Yani burada sana tabi olan, senin kitaplarında okuyan birkaç kişi, işte köylü adamlar, halis insanlar, çiftçi, ondan sonra berber, tenekeci Mehmet, ilahir. Tüccar birkaç abimiz diyelim. Peki sen bütün dünyaya bir ejderha gibi yayılmış olan şu komünizm, şu ateizm ve bütün bu manadaki menfi çalışmaları nasıl belini kırdın diyebilirsin ki sen yani? Bana bunun bir izahını yap. İzahını yine biz yapıyoruz, hikmet kitabından aldığımız derse binaen diyoruz ki Bezanseri bir dinsizlik hastalığının ilacı olan bir risaleyi, bir kitabı yazmakla, o ilacı bulmakla o ilacın bel kemiğini kırmıştır. O hastalığın bel kemiğini kırmıştır. Onu artık alıp da bünyesine kazandıranlar ne yapar? Ondan kurtulur. Ama ilacı alıp da bünyesine kazandırmayanlar o hastalıktan kurtulmuş olmaz. Ama hastalığın beli kırılmış. Şimdi düşünün ki mesela AIDS hastalığı var mesela. Ya da bir kanser hastalığı var. Cenab-ı Hak kanser hastalarımızı da, bütün hastalıklara da düçar olanları da muhafaza etsin. Bir doktor ya da bir hekim ya da bir hekim topluluğu girdiği laboratuvara, ondan sonra o hastalığa güzel bir şekilde ilaç olacak bir tedavi yöntemini geliştirdiler. Bir devayı, bir ilacı geliştirdiler ve buldular. Doktorlar laboratuvardan çıktıkları vakit bütün dünyaya ilan etseler ki, ey insanlar, biz AIDS'in ya da kanserin bel kemiğini kırdık. Bu söz doğru mudur, değil midir? Doğrudur. Buldular ilacı yani. Peki bundan sonra ne lazım? Hastalara o ilacı arayıp bulmak, bünyelerine kazandırmak artık gerek oluyor, artık düşüyor. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri imansızlıkla alakalı meseleleri güzel bir şekilde akla, mantığa, bilime, ilime muvafık şekilde yazdı mı? Yazdı. Telif etti mi? Evet. Bütün dünya buna şahit şu anda. Her tarafta sempozyumlar oluyor. Ve herkes hayran kalıyor. Gerek bilim adamları, gerek ilim adamları. Bundan sonra kardeşlerim, ben Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'in büyük eczanesinden şu hastalıkların tedavisini ve ilacını buldum. O hastalıkların bel kemiği kırılmıştır dediği vakit mesele bitmiştir. Şu anda 20. lema, İhlas Risalesi. Bizim ihlasımızda problem olduğu için cemaatler birbirlerine maalesef yan bakıyor, ters bakıyor, yanlış konuşuyor aleyhlerinde. İhlas olsa, rıza ilahi olsa, ben cemaatten herhangi birisini gördüğüm vakit ona dua etmem icap ediyor. Ne gibi? Dilin göze, gözün kulağa, kulağın beyne, elin ayağa muhtaç olup ona dua ettiği gibi. Ya da askeriyedeki her bir askeri birimin diğerlerine dua etmesi gibi. Onu kıymettar bilmesi gibi arkadaşlar. Cenab-ı Hak ihlasımızı inkişaf ettirsin inşallah. Rekabetkârâne ihtilafa düşüp hem kendine hem cemaat-i İslamiye ehemmiyetli zarar olmuş. Ehli gaflet ve ehli dalalet ise meftun oldukları menfaatlerini kaçırmamak. Sevdikleri menfaatleri var, dünyevi menfaatler. Bunları kaçırmamak bir. Ve menfaat için perestiş ettikleri, adeta tapar derecesinde kabul ettikleri reislerini ve arkadaşlarını küstürmemek için zilletlerinden ve namertliklerinden, hamiyetsizliklerinden mutlak arkadaşlarıyla, hatta deni, alçak ve hain ve muzır olsalar dahi halisane ittihat, hem menfaat etrafında toplanan ne şekilde olursa olsun şerikleriyle samimane ittifak ederler. Samimiyet neticesi olarak istifade eder arkadaşlar. Ehli dünya birbirlerine menfaat için yapışıyorlar. Biz manevi menfaat için bunu yapmamız gerekirken en güzelini yapmıyoruz. Ama maddi, dünyevi ve hazır olan bir menfaat için ehli dünya maalesef birbirlerine daha ciddi manada sarılabiliyorlar. Menfaat onları teşvik ediyor. Menfaatlerini kaçırmamak için ya da kendilerine menfaat ve kar sağlayan arkadaşlarıyla bozuşmamak için, hatta deni bile olsalar, alçak bile olsalar arkadaşları, Onlarla ne yapıyorlar? Samimane ittifak ediyorlar. Ta ki menfaatleri kaçmasın. Ya en büyük menfaat rıza ilahidir. Bu kaçmasın diye velev ki herhangi bir cemaatten sevmediğim bir adam bile olsa gidip onun boynuna sarılmam lazım. Eğer bu hakikati anlarsak. Elhamdülillah. İşte ey musibetzede ve ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab-ı hakikat. Bazen bir erozyon oluyor arkadaşlar. Bazen bir felaket oluyor. Bakın ki erozyon olduğu vakit dağda ne var ne yok hepsini söküp atıyor değil mi? Ovalarda, dağlarda, çeşitli yerlerde hepsini söküp götürüyor. Bazen manevi erozyonlar oluyor. Ve dikkat edin, ortak düşmanımız olan ehli dalalet ve ehli gaflet, ki Allah onlara hiçbir şekilde kıymet, kuvvet vermesin. Ellerine hiçbir şekilde Cenab-ı Hak fırsat vermesin. Ellerine fırsat geçirdiler mi arkadaşlar? Bu tarikatçıdır, bu nurcudur, bu Süleymancıdır, bu filan cemaatçıdır. Aman bu de, hayır hayır. Hepsi var ya, onlar nezdinde nedir? Ya ortak düşmandır. Bunların hepsinin kökü kazınmalıdır diyorlar arkadaşlar. E madem öyle gelin Allah için ya. İttifak derken zannediyorlar ki hadi gelin hepimiz nurcu olalım. Hayır hayır. Gelin hepimiz Süleymancı olalım. Hayır kardeşim. Süleyman Efendi talep eder de kendi yollarında hizmet etsinler, İslam'a hizmet etsinler. Göz gibi diyelim. Tarikatçı olan kardeşlerimiz de hizmet etsinler. Bunlar da kulak gibi farz edelim. Başka arkadaşlarımız da hizmet etsinler. Bunlar da beyin gibi olsun. Başkaları da dil gibi olsun. Başkaları da el, başkaları da ayak olsun. Herkes kendi yolunda hizmet etsin. Ama ortak bir noktamız var. Ruha hizmetkarız. Ruhumuz İslamiyettir. Kur'an'dır. İmandır. Hakikat-ı İslamiyedir arkadaşlar. Değil mi? Ruhumuz bu. Ceset neyi? Ceset bütün cemaatler. Ama birilerine Allah kol vazifesi vermiş, birilerine Allah göz vazifesi vermiş, birilerine Allah dil vazifesi, birilerine el, birisine farklı bir vazife vermiş. Ama hepsinin vazifesi kıymetlidir. Hangi cihazı sökseniz vücut yarımdır arkadaşlar. Ve bazı hayati cihazlar var. Kalp gibi, ciğer gibi, böbrek gibi, bunlar makine hükmündeki şeyler, beyin gibi. Bunlara Allah zeval vermesin. Bunların herhangi birisi olsa vücut tüm denizden perişan olup gidiyor. Onun için biz birbirimize kuvvet ve kıymet vermemiz lazım. Ayakta durdurmamız lazım. Kendi hizmetimizin bekasını düşünüyor olsak bile. Bir zaman devlet yurtlarında Erzurum'da Cenab-ı Hak nasip etti. Birkaç sene hem üniversitede çalışıyoruz hem de orada da talebe kardeşlerimiz de devlet yurtlarında hizmet ifade ediyoruz. Bir ders okuduk. Bir kardeşimiz dedi ki hocam dedi İttihad-ı İslam olacak mı? Dedim bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurduğu için amenna ve sadakna diyorum. Yıl 1992-93. Hocam dedi Hazreti Resulullah Aleyhisselam dediği için amenna ama ben çok uzak görüyorum. Belki mümkün görmüyorum. Niye dedim? Hocam dedi görmüyor musunuz bütün cemaatler birbirlerine girmiş. Dedim arkadaşlar tevazuya gerek yok. Lütfen sorduğum sorulara herkes rahat şekilde cevap versin. Sordum. Burada filan nurcu gruptan arkadaşlar var mı? Birkaç el kalktı. Epey de kalabalık bir ekip. Peki filan nurcu gruptan var mı? Yine birkaç el kalktı. Peki Süleyman Efendimiz'e tabi olanlar var mı? Onlar da hakeza. Nakşi tarikatına mensup olan enteresandır o gün. Bütün cemaatler orada ya. Nakşi tarikatı, Kadiri tarikatı, garip. Peki dedim, Türk var mı burada var, Kürt var mı var, şu var mı, enteresan. Arap var mı, ben de Arap'ım, onun için rahat elimi kaldırdım. Dedim arkadaşlar bakın, iki saattir biz burada ders okuyoruz. Ve hiç kimse benim meşrebim, benim grubum, benim cemaatim şudur deyip başka birisine kalkıp da bir yumruk attığını görmediniz değil mi? Herkes de elhamdülillah çok güzel bir şekilde bu dersten istifade edip gittikten sonra yine herkes kendi cemaatini muhafaza ederek gidecek canım. Yani biz bu dersi dinledik diye filan cemaatten olduk diye hiç kimse gitmez ki buradan. Ortak bir hakikat var. Herkes aklına, vicdanına, kalbine uyan dersin etrafında toplanabilir. Bu bir ruhtur. Ama bütün cemaatler de bunun nurcusu da, Süleymancısı da, tarikatçısı da bunun etrafında ne olacak? Vücudun azları gibi olacak. Dedim o arkadaşımıza sen dedim burada İttihad-ı İslam'ı gördün mü? Hocam gördüm. Peki. Palandöken Dağı'nda bir tane papatya görsek, Palandöken Dağı'nda, biz Erzurum'dayız artık, o dağı misal veriyoruz. Bir tane papatya görsek ne deriz? Erzurum'da Palandöken Dağları'nda papatya yetiştirilebilir. Ortam müsaittir, mevsim müsaittir. Doğru mu? Doğru. Gördük bir tane, bir numune gördük. Ne yaparsınız? İhtiyacınız varsa papatyaya, tohumlarını serpmeye başlayın. Çünkü ortam müsait. Şimdi biz devlet yurtlarının şu odasında İttihad-ı İslam'ı Cenab-ı Hakk'ın izniyle gördük mü? Gördük. Velev ki dünyanın hiçbir yerinde de olmasın, ki elhamdülillah her yerde var. Peki. Bu bir papatya mı? Evet. Sağlandı mı? Evet. Mümkün mü? Evet. Maya tuttu mu? Tuttu. Arkadaşlar, ihtiyacınız varsa tohumları serpmeye başlayın. Şu yurdun bütün odalarına ve şu kampüsün bütün yurtlarına ve Erzurum'un bütün her yerine, Türkiye'nin her tarafına, alem İslam'ın bütün cephelerine ve dünyanın bütün yerlerine, devletlerine, ülkelerine, milletlerine siz bu papatyanın tohumlarını serpin, Allah'ın izniyle maya tutar. Elhamdülillah. İşte ey Musibetzede, buradan çıkmıştık yola. Ve ey ihtilafa düşmüş ehli hak ve ashab-ı hakkat. Musibetzedeyiz ya. Ya, Musibetzedeyiz. Bütün İslami cemaatler bir zamanlar ciddi manada sıkıntı çekti. Ya. Dolayısıyla ortak düşmanımız var. Ehli küfür, ehli dalalet, ehli gaflet ortak düşmanımızdır. Biz ortak düşmanımızı bir tarafa bırakıp birbirimize girersek onun işini kolaylaştırmış olmaz mıyız? Ya. İki kahraman birbiriyle boğuşurken küçük bir çocuk ikisini de dövebilir diyor üstadımız. İki dağ birbirleriyle muvazenede bulunduğu vakit küçük bir taş onların muvazenelerini bozabilir. Birisini esfel-i safiline, birisini alayiline çıkarabilir terazide. İki koca dağ terazide tam eşittir. Küçük bir moloz atın birisine. Ya. Onun için üstadımız diyor ki ahir zamanda hadiste var, Deccal ve Süfyan gibi ehli dalaletin komitelerinin başına geçen insanlar, bu cereyanlar, bu komiteler ehli imanın şikakından, nifakından, ayrılıklarından kuvvet bulacaklar. Oradan fırsat bulacaklar da ehli imanı öyle mağlup edecekler. Yoksa kuvveti şahsiyeleri fazla olmayacak yani. Ya, bizim birbirimize girmemiz işlerini kolaylaştırıyor. Bu musibet zamanında ihlası kaçırdığınızdan ve rızay-ı ilahi münhasıran gayeyi maksat yapmadığınızdan. Allah'ın rızası olsa ben vazifemi yaparım, Allah'ın vazifesine karışmam. Anlatırım, fazla da kimseye şey yapmam. Birisi bir cemaat aleyhinde konuştuğu vakit konuşturtmam. Bir cemaati sorduğu vakit onların güzelliklerini anlatırım ve bu manada yoluma devam ederim. Rıza ilahi olsa. Bunu yapmadığımızdan ehli hakkın bu zillet ve mağlubiyetine maalesef sebebiyet verdiniz. Osmanlı'nın yıkılmasına vesile olan neydi? Milliyetçilik akımları. Herkes bir taraftan çekmeye çalıştı. İşte Hint, düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, ayak ucunda oturmuş bağırıyor. Kafkas ve Türkistan, öldürülmesine yardım ettiği şahıs, bir çare valideleri olduğunu ba'de harabil Basra, iş işten geçtikten sonra anlıyor, baş ucunda oturup ağlıyorlar. İşte Afrika, kahraman kardeşini tanımayarak öldürdü, şimdi ağlamaktan perişan oluyor. İşte Arap, kahraman kardeşini öldürdü, hayretinden ağlamayı da bilmiyor diye üstadımız bütün İslam aleminin Osmanlı'ya olan zulmünü anlatıyor. Peki onlar iflah oldu mu? Onlar da iflah olmadı. Çünkü kaide var mecellede. El katilu la yaris. Bir insan varisi olduğu şahsı öldürürse mirasından istifade edemez. Osmanlı bir baba gibiydi. Mirası da bütün Osmanlı topraklarıydı. Evlatları onu miras için öldürünce Allah onları da yedirtmedi. Yani saymaya gerek yok. Oraya girmiyoruz. Umuru diniye ve uhreviyede, din ve ahiret işlerinde rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı ve hakikat noktayı nazarında olamaz. Ha, bu adam çok namaz kılıyor diye kıskanılır mı? Şu adam teheccüde kalkıyor. Canım böyle de olur mu deyip kıskanma olur mu ya? E sen de kalk. Ben hem kalkmıyorum hem de kalkanları kıskanıyorum. Olur mu öyle bir şey? Aynı ya, bu neyse filan cemaat çok hizmet ediyor deyip kıskanıp aleyhinde konuşmak da aynı ya. Teheccüdü fazla nazara getirmiyoruz. Kimsenin aleyhinde konuşmuyoruz. Çünkü orada kusurumuzu biliyoruz. Burada ise bakıyorsunuz ki çok cemaatten aleyhinde maalesef. Çok hizmet ettiklerinden dolayı, koştuklarından dolayı ya da Cenab-ı Hak sözlerine tesir verdiklerinden dolayı bilemiyoruz. Ya da faaliyetlerinde çok ciddi bir kalite olduğundan dolayı bakıyorsunuz ki onların aleyhinde insan bulunabiliyor. Ya, olmaz yani. Ahiret işlerinde, din işlerinde hakikat noktayı nazarında haset olamaz ve olmamalı. Çünkü kıskançlık ve hasedin sebebi bir tek şeye çok eller uzanmasından ve bir tek makama çok gözler dikilmesinden ve bir tek ekmeği çok mideler istemesinden müzahme, münakaşa, müsabaka sebebiyle gıptaya sonra kıskançlığa düşerler. Hani diyelim siyasiler bir tek makama göz dikmiş, biz hükümet olacağız. Ya da başbakan ben olacağım. Ya da filan yere ben geleceğim. Ya da bir genel müdürlük var, birisi birkaç kişi oraya gözünü dikmiş. Ben olacağım, ben geleceğim diye. Orada rekabet olabilir. Orada kıskançlık olabilir. Orada haset olabilir. Neyse yani. Çünkü bir tek makam var, bir tek başbakanlık var. E manevi olarak o kadar başbakanlık var ki. Allah herkese manevi başbakanlık verir. Kıskançlık olmaz ki yani. Ben de burada çalışırsam Allah bana istediğim makamı verir. Herkes de çalışırsa Allah ona da verir. O zaman başkasının o makama gelmesini niye kıskanayım? Ben belki bir talebeyle o makama gelebilirim. Belki başkası bin talebeyle de o makama gelemez. Niye? Çünkü noktayı nazar Allah'ın rızasını kazanmak. Ben Allah'ın rızasını esas tutsam, bir kişi bile irşad edebilsem ancak Allah belki benden razı olur. Belki de bazen Allah'ın rızasını esas maksat yapmıyorum. 1 milyon kişi irşad ederim. Allah benden razı olmaz. İstediğin kadar anlat. Bu dersler arkadaşlar şifa gibi yani. Bizi kendimize getiriyor. Ben şahsen bu dersleri okurken böyle mazimi iyi bir gözden geçiriyorum. Bakıyorum Resmanlar ne kadar yanlışlıklarımız var. His planında ne kadar eksikliklerimiz var. Ya. Arkadaşlar Allah'ın şefkati de sonsuz, muhabbeti de sonsuz, rızası da sonsuz. Herkes var ya istediği kadar rıza kazanabilir ya. Bu yolda hiçbir şey yok. Engel yok. Ben işletmeci olduğum için geçen bir yerde bir hesap yaptım. Baktım biraz ortam karışabilir. Fazla ileri gitmedim ama bu hesabı burada da yapayım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu anda burada okuduğumuz dersin sevabının aynısını alıyor mu almıyor mu? Alır mı? Ben işletmeci oldum, farklı bir hesap yapacağım. Şimdi burada diyelim mesela bir arkadaşımız var. Birisi onu derse getirmiş mesela. Derse getiren de onun aynı sevabını alır mı? Alır. Mesela Yusuf kardeşimi misal verelim. Yusuf kardeşi diyelim mesela Süleyman abimiz getirdi derse. Süleyman abi hem kendisinin sevabını alır hem de Yusuf Bey'in aldığı sevabın aynısını alır. Doğru mu? Doğru. Peki. Gidelim silsile. Süleyman abiye kim vesile oldu? Filan. Ona kim vesile oldu? Filan. Ona da aynı şekilde bunların kazandığı sevap gidiyor mu? Biz zannediyoruz ki sadece Süleyman abinin kazandığı sevap ona gidiyor. Oysa işletmeciliğimi ben biraz konuşayım. Yusuf kardeşin sevabı Süleyman abiye gitti mi? Evet. Süleyman abiye vesile olan sadece Süleyman abinin kazandığı sevabı almıyor. Hem Yusuf kardeşin hem Süleyman Bey'in kazandığı sevaba vesile olduğu için ikisinin sevabını alır. Bu noktada arkadaşlar bütün insanları toplayın ve hepsi ellerine hesap makinesi alsınlar, bilgisayarlarını getirsinler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sevabını tartmaya çalışsınlar, bütün bilgisayarlar çöker. Elhamdülillah, değil mi? O kapı açık mı? Kapı açık. Siz de istediğiniz kadar koşun canım yani. İstediğiniz kadar anlatın. İstediğiniz kadar hizmet edin. Hayalinizin tartamayacağı kadar rıza ve sevap ve makam sizi bekliyor. Yol açık, kapı açık. Fakat bir problem var, bizdeki ihlas. İhlasımızı ciddi manada gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet. Dünyada bir şey ivahide, dünyada bir tek şeye çoklar talip olduğundan ve dünya dar ve muvakkat olması sebebiyle insanın hadsiz arzularını tatmin edemediği için rekabete düşüyorlar. Bir tek makam var, herkesin gözü orada. Elbette bir tek kişi gelecek. Dolayısıyla rekabet, ihtilaf, bazen kıskançlık, bazen dövüş, kavga, müzahame olabiliyor. Fakat ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi. Hadiste var. Bir insana 500 senelik bir cennet verilecek. 500 senelik bir cennet. Ne demek? İnsan bulunduğu noktadan yürümeye başlarsa 500 sene sonra bulunduğu noktaya tekrar geliyor, bütün dünyayı kat etmiş oluyor. Dolayısıyla Beyzanseri bunun yorumunu yapıyor. 500 senelik cennetten maksat bütün dünya kadar bir mülktür. Bakın bu dünyada belli bir makama binler kişi gözünü dikiyor ama Allah'ın rızasını kazandın mı, velev ki basit bir nefer bile olsak, dünya kadar bir mülk sizindir abi. Diyeceksiniz ki peki bütün cennet ne kadar? Herkese hususi ev, hususi makam, hususi cenneti olarak 500 senelik bir cennet zaten veriliyor. Ayrıca umumi cennet herkesin rahat bir şekilde istifade ettiği bir yerdir. Herkesin bu dünyada hususi evi olduğu gibi, mahrem yeri olduğu gibi, cennette de herkesin mahrem bir yeri olan 500 senelik bir cennet var zaten. Dünya kadar bir cennet var. Ayrıca bu İstanbul ve Anadolu'da istediğimiz gibi geziyoruz ya, orada da bütün cennette rahat bir şekilde gezeceğiz ya, o da herkesin ortak istifadesine sunmuş muazzam bir cennet. Onu zaten hayalimiz tartamıyor. Oldu mu? Bizim hususi evimiz, buradaki artı bir alamıyoruz, anamız arıyor. 3+1 alan bir abiyi alnından öpmek lazım diyelim. Orada dünya kadar bir mülk sizin hususi hanenizdir. Bahçeniz, kasırlarınız, havuzlarınız, şunlar bunlar orada. Üstad Bezansi diyor ki burada diyor havuzlara bedel orada deryalar, okyanuslar o vasfeyi görecek. Burada dağlara bedel orada yıldızlar o vasfeyi görecek. Hadi gelin tartın bakalım. Burada dağa tırmanıyoruz ya. Bir dağa tırmanıyoruz diyelim. Orada yıldızlara tırmanacaksınız. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş bir yer cennet için diyor Hazreti Resulullah Aleyhisselam. Ya böyle bir cennet herkesi bekliyor. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Amin. Bu bir. Ahirette tek bir adama 500 sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve 70 bin kasır ve huriler verilmesi. 70 bin saray. Allahu Ekber. 70 bin saray ve huriler verilmesi ve ehli cennetten herkes kendi hissesinden kemal-i rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki cennette hiç kimse kimsenin makamını kıskanmayacak. Allah bizden orada kıskançlık, gıpta gibi duyguları Allah alacak. Bilgisayar tabiriyle format atacak Allah bize. Ehli cennete bütün kötü hislere format atılacak. Ehli cehenneme bütün güzel hislere karşı format atılacak. Yani ehli cehennem, Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin. Amin. Ve daha ölmemiş olan insanları da Cenab-ı Hak ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Ehli cehennem arkadaşlar hiçbir şekilde muhabbet, samimiyet, şefkat ve buna mümasil hiçbir güzel hasletleri olmayacak. Orada var ya ömrü billah. Ne kadar ömürleri varsa ebedi olarak hep birbirlerine karşı kıskançlık, kin, ihbirar gibi hislerle maalesef birbirlerine bakacaklar. Ama ehli iman hep birbirlerine dostane, ondan sonra şefkatle ve muhabbetle inşallah ebediyen muamelede bulunacak. Kavga, dövüş yok. İnşallah bu dünyada da yapmazsak daha iyi olur inşallah. Ahirette medar rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse ahirete ait olan amali salihada dahi rekabet olamaz. Ahirete vesile olan salih amellerde de rekabet olmamalı ya. Yani bir adam teheccüd kılıyor diye, bir adam çok namaz kılıyor diye, bir adam çok oruç tutuyor diye, çok zikir çekiyor diye, çok ibadet ediyor diye hiçbir şekilde tenkit edilir mi ya? Aynı şekilde çok hizmet ediyor diye de tenkit edilmez. Adam diyor ki ya bırak filan cemaati. Sabahtan akşama da ellerine tesbih var, zikir ediyorlar. Ya Allah'ı zikir ediyorlar da. Rabbim dediğin, ilahım dediğin, Allah'ım dediğin bir zatı tesbih ediyor. Daha ne istiyorsun yani? Subhanallah. O da varsın şu vücut içerisinde bizim kalbimiz ya da dilimiz olsun. Değil mi abi? Ya filanlar işte şöyle böyle bir grup. O var, onlar Kur'an'a mı hizmet ediyorlar? Evet. İmanı mı hizmet ediyorlar? Evet. Ya o zaman bırak hizmetsin canım ya. Enteresandır. Bazen oluyor ya, öyle bir maddi şeylerde de oluyor. Daha anlatılıyor ki olmuş mu olmamış mı ayrı bir şey. Sultanın birisi bakmış ki bir adam çok kıskanç komşusuna karşı. Demiş ki gel filan demiş buraya. Adam gelmiş demiş bak demiş. Sen benden ne istersen, benden ne istersen senin komşuna iki katını vereceğim. Şimdi adam düşünmüş. Ben şimdi buradan kasır istesem iki kasır verecek. Kötü. Büyük bir tarla istesem iki tarla verecek, o daha kötü. Şöyle istesem şöyle olacak. En son düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Demiş ki benim bir gözümü al demiş. Allah. Ya müthiş bir şey. Ya. Öyleyse ahirete ait olan amali salihada dahi rekabet olamaz. Kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyakardır. Amali saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor. Bu var ya müthiş bir tespit arkadaşlar. Kıskançlık eden ya riyakardır. Amali saliha suretiyle dünyevi neticeleri arıyor. Yani çok müthiş bir şey. Bazen oluyor. Ben hizmet ediyorum ama hizmeti niçin yapıyorum? İnsanlar beni sevsin, kalplerinde bana bir yer versin. Eğer talebim buysa, kalplerde daha fazla yer kapsayacak bir adamı duyduğum vakit hemen riyakarlık, hemen haset damarlarım kabarmaya başlayacak. Çünkü benim yerim orada dararıyor artık. Çok müthiş bir şey. Benim yaptığım hizmet Allah rızası için olsa, kim yaparsa Allah'ın barikesini hatta dua etmek, teşvik etmek lazım iken, eğer kıskanıyorsam insanların kalplerinde yer edinmek için ben o çalışmaları yapıyorum. O faaliyetleri, o hizmetleri icra ediyorum. Dolayısıyla başka müessir birisi gelip de o kalplere yerleşmeye başladığı vakit hemen o mikrop oynamaya başlıyor. Riyakarlık işte. Bunu çok az konuşuyoruz. Konuşmaktan da korkuyoruz çünkü cüz-i külli her insanda olabiliyor. Veyahut sadık cahildir ki amali saliha nereye baktığını bilmiyor. Ve amali salihanın salih amellerin ruhu esası ihlas olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullah'a karşı bir nevi adavet taşımakla vüs'at-i rahmet-i ilahiyi itham ediyor. Niye Allah filan adamı veli yapmış da beni yapmadı diye Allah'ın kaderinin dağıttığı makamları da ne yapıyor? Beğenmiyor, hatta tenkit ediyor. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Abdülkadir Geylani Hazretlerine Allah böyle bir makam vermişse ben buna razı olmam lazım ya. Şah-ı Nakşibend dehşetli bir insan maşallah. Şimdi buna Allah böyle bir makam vermiş. Benim ne yapmam lazım? Allah'ın verdiği, dağıttığı bu şeye razı olmam lazım. Daha ben kendimi iyi biliyorum. Ben kim? Şah-ı Nakşibend Hazretleri kim ya? Allah.
Madem dedi, yani olur mu dedi öyle bir şey ya dedi. Sahabe benden nasıl yetişemem dedi. İşte. Ben de ibadet ediyorum.
Ya işte bilmiyor. Senin o ettahiyata oturmana vesile olan sahabelerdir ya. Ya kalkmışlar ta nereden? At üstünde, deve üstünde, yayan şu İstanbul'a kadar gelmişler ya. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri kaç yaşında? 88 yaşında at üstünde gelmiş ya. 88 yaşında arkadaşlar. Adama diyorsun ki niye derse gelmedin ya biraz bu Allah Allah. Boynu ağrıyormuş o beyefendinin, ayağı ağrıyormuş. Gözü ağrıyormuş, derse gelmemiş. Hava soğukmuş. Adam ta Medine'den o kutlu zatlar nasıl çıkmışlar buraya gelmişler ki orada da birkaç kişinin imanına vesile olabilir miyiz arkadaşlar? Bak adam ne diyor? Tahiyyatta onun ismini niye okuyayım o zaman diyor. Cehalet bu kadar olur. Bu hakikati teyit eden bir vaka. Eski arkadaşlarımızdan bir adamın bir adama karşı adaveti, düşmanlığı vardı. O adamın yanında senakârane onun düşmanı ameli salihle hatta velayetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı. Sonra birisi dedi, senin o düşmanın cesurdur, kuvvetlidir. Baktık ki o adamda şiddetli bir kıskançlık ve bir rekabet damarı uyandı. Bir adam var, birisini sevmiyor. O adamın velayeti, veli olması, ibadetleri konuşuldu. Adam hiçbir şekilde deprenmedi. Ama bu adam şöyle cesurdur, şöyle kuvvetlidir deyince adamın bazı damarları deprenmeye başladı. Ona dedik, velayet ve salahat hadsiz bir hayat-ı ebediyenin pırlantası gibi kuvvet ve bir yüksekliktedir. Sen buna bu cihette kıskanmadın. Asıl mal ahiret malı değil mi? Velayettir, ubudiyettir. Sen bunu kıskanmadın. Bunlar elmas derecesindedir. Dünyevi kuvvet öküzde ve cesaret canavarda dahi bulunmakla beraber velayet ve selahate nispeten bir adi cam parçasının elmasa nispeti gibidir. Yani sen kıskanman gereken evliyalığıydı, velayetiydi, ahirete dair gönderdiği güzel haseneler ve amelleriydi. Onları niye kıskanmadın? Ama dünyevi kuvvet öküzde de var. Sen bunu çok kıskandın. Yani cam parçasını kıskandın, elması kıskanmadın gibi. O adam dedi ki, bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Farz edelim ki bir kasabanın güreş turnuvası yapılıyor. Bu adam Abdülkadir Geylani Hasan'dan bahsedildiği vakit umurunda değil ki. Ama onun rakibi olan güreşiden bahsedildiği vakit hemen ne yapar? Ya. Adamın noktayı nazarı bu. İkisi de bir makama gözünü dikmiş. Bir yerin en kuvvetlisi, bir yerin en kahramanı olmak istiyorlar ikisi de. Onun o sıfatı zikredildiği vakit adam hemen ne yapıyor? Tepki veriyor, rahatsız oluyor. Bir noktaya, bir makama ikimiz bu dünyada gözümüzü dikmişiz. Oraya çıkmak için basamaklarımız da kuvvet ve cesaret gibi şeylerdir. Onun için kıskandım. Ahiret makamatı hadsizdir. O burada benim düşmanım iken, benim rakibim iken, orada benim samimi ve sevgili kardeşim olabilir. Bu noktada onun velayetini değil, dünyevi kuvvetini kıskandım diyor. Ey ehli hakikat ve tarikat! Şimdi burada bütün bu sebeplerden aldığımız dersi Üstad Seri son paragrafta topluyor. Ve bütün cemaatlere de bir ders veriyor. Bu dersi ne namına veriyor? Kur'an namına veriyor. Biz şu anda konuşurken bizi kim dinler? Ama Kur'an namına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namına, İslam dininin şerefi ve izzeti namına konuşunca elbette karşıdaki insanların da bunu güzel bir şekilde dinlemesi icap ediyor. Burada bizi dinleyen kimse demiyor. Hakkı dinleyelim. Benden ders alın. Hayır. Hakkattan ders alalım. Hak'tan ders alalım. Kur'an'dan ders alalım. Şimdi ehli tarikat ve ehli hakikat ve bütün bu potada bulunan bütün cemaatler. Ey ehli hakikat ve tarikat! Hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir. Büyük bir defineniz var. Taşıyacaksınız ve muhafaza edeceksiniz. Taşımak kadar muhafaza etmek de mühimdir. Fakat kendiniz taşıyamıyorsunuz. Nasıl yapacaksınız? O defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, o defineyi omuzunda taşıyanlara ne kadar kuvvetli eller yardıma koşsalar, daha ziyade sevinir, memnun olurlar. Doğru mu? Yani bir yük var ve çok değerli bir yüktür. Başkalarına bırakılmayacak kadar değerlidir. Ortada bırakılmayacak kadar da kuvvetlidir, kıymetlidir. Siz bunu taşıyorsunuz ama kuvvetiniz yetmiyor. Ne kadar kuvvetli eller gelse, ne kadar yardımcı eller gelse, siz ne yapacaksınız? O gelenlere dua edeceksiniz arkadaşlar. Ya, hakka hizmet bundan daha geri değil ki. Bu defineden daha basit değil ki ya. Allah'a hizmet ediyorsun ya. Allah sevdiği insanları kendi davasına seçiyor arkadaşlar. Allah herkesi kendi davasında çalıştırmıyor. Sevdiği ve layık olan insanları seçiyor. Onun için bazen olur, 20 sene bir adam bir yerde çalışır, sonra Cenab-ı Hak sonunu veriyor. Bazen olur, hiç ummadığınız, kıymet vermediğiniz bir adam öyle bir mertebede hizmet eder ki, Allah ona öyle bir kıymet verir ki, Abdülhamid Han Hazretleri zamanında bir hadise yaşamış. Onu izin verirseniz size anlatayım. Mehmet Akif Ersoy rahmetli anlatıyor. Ben diyor her ikindi vaktinde bir camiye uğrardım diyor. Bir camiye uğrardım. Ve orada diyor her uğradığımda diyor bir diyor sütunun diyor kenarında ihtiyar pir ifani bir zat oturup böyle meyus meyus ağlıyor. Her zaman. Birkaç gün diyor onu gördükten sonra en son teselli niyetiyle yanına yaklaştım. Dedim ki baba nedir bu meyusiyet? Nedir bu sıkıntı? Sen Cenab-ı Hakk'ın rahmetine inanan bir insansın burada olduğuna göre. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez ki. Niye bu kadar ağlıyorsun? Bana diyor döndü diyor yaşlı gözlerle baktı. Dedi ki evladım ben sana bir şey anlatayım. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın onu sen anla diyor. Ben diyor Abdülhamid Han Hazretleri zamanında filan ordunun başkumandanıydım diyor. Benim babam rahmetli olmuş vefat etmiş ve mallarımız çokça onların başlarına geçmem icap ediyordu. Ben diyor sadarete diyor bir mektup yazdım. Bir dilekçe yazdım, istida yazdım. İstifa etmemi kabul buyurunuz diye. Fakat diyor red geldi. Çünkü dünyanın her tarafında Osmanlı'ya karşı kılıçlar bilenmiş ve her ordu Osmanlı'yı yok etmek için, bitirmek için çalışıyor. Her devlet, her millet neyse. Birkaç defa diyor ben dilekçemi gönderdim fakat cevabı red geldi. En son diyor bizzat ben Abdülhamid Han Hazretleri'nin huzuruna çıktım. Durumu arz ettim, izah ettim ve istifamın kabulünü rica ettim. Abdülhamid Han Hazretleri diyor yüzünü ekşitti, seni istifa ettirdik dedi ve gönderdi. Akşam diyor alemi menamda Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ı gördüm. Rüya-i Sadıka. Hazreti Resulullah Aleyhisselam Osmanlı'nın ordusunu teftiş ediyordu. Şu andaki ordumuz da inşallah inanın Kur'an'a ve imana ciddi hizmet edecek bir ordu. Zamanında 1000 senedir alemi İslam'ın bayrağını ve sancağını dünyanın her tarafına götürmüş bir ordunun evlatları bu ordumuz yani inşallah. Üstadımız diyor ki orduda bir ruh var. Ben onlarla barışığım. Onlar da benimle barışıktır. Bu ordu kılıncını ayağına vurmayacak, düşmanına uzatacak diyor. İnşallah. Hazreti Resulullah Aleyhisselam ordunun başında Abdülhamid Han Hazretleri de yanında el pençe durmuş orduyu teftiş ederken her ordu geçiyor ve Abdülhamid Han Hazretleri de briefing veriyor. Şu filan ordu, şu filan ordu, şu filan ordu diye en son diyor lakayt, dağınık ve perişan bir birim geçiyor. Bir birlik geçiyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselam kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Abdülhamid bu ne haldir? Bu ordu ne ordudur? Bu ordunun kumandanı nerede deyince Abdülhamid Han Hazretleri dedi ki ya Resulallah böyle böyle bir kumandanı vardı. Birkaç defa istifa etmek için mektup gönderdi. İstida verdi, dilekçe verdi fakat biz reddettik. En son makama geldi ve kendisi istifasını arz etti. Biz de onu istifa ettirdik. Abdülhamid sen şahit ol. Senin istifa ettirdiğini biz de istifa ediyoruz. Allah Allah. Ben şimdi kim, ben alamayayım da kimden alsın? Bazen 20 sene, 30 sene, 40 sene hizmet edip de Allah muhafaza. Bakın hadiste var. Bu Salebe hadisi var malumunuz. Salebe. Sahabe olduğu ifade ediliyor. Ve bir yanlışından dolayı Allah muhafaza ayeti inkar edecek, zikati inkar edecek duruma geliyor. Onun için kimse kendisinden emin olmasın. Ve hepimiz birbirimize dua edelim. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun inşallah. Kıskanmak şöyle dursun. Gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışlamak lazım gelirken. Selçuklu, Anadolu Selçuklu'yla Moğol ordusu çarpışıyor bir yerde ve Osmanlı'da daha yeni Anadolu'ya gelmişler. 400 çadırlık bir birlik daha, bir oymak. Bakıyorlar ki Müslüman ordusu var ve Moğol ordusu var. Mağlup olacağı bir vakitte haydi arkadaşlar bunları kurtaralım deyip üzerlerine yürüyorlar. Moğollar oradan dağıtıyorlar Osmanlı'nın şeyi, işte Ertuğrul Gazi falan. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra Selçuklular diyorlar ki siz kimsiniz? Valla biz böyle böyle Orta Asya'dan geldik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Yurt edinmek için yer arıyoruz. Alın size Söğürt tarafı, alın size Domaniş tarafı, sefede olsun deyip gönderiyor. Bakın adamlar bakıyorlar ki bizim kuvvetimize kuvvet katan bizden olan insanlar. Bir tarafta da karşımızda bizi yok etmeye çalışan Moğollar. Biz şimdi kimi sevelim? Bize yardım eden şu kuvvetli insanlar biz de mi tepeleyelim yani? Biz yok mu edelim yani? Sevinmişler, coşmuşlar, dua etmişler. Alın size şurası kışlık olsun, şurası da yazlık olsun demişler. Aklılık bu. Biz de filan cemaati alın size burası kışlık, alın size şu hediyeyi de dememiz icap ediyor imkanımız varsa. Hiçbir cemaatin imkanı yok da mesela yani. Ya durum bu yani. Bana yardım ediyor da. Şu anda filan cemaatin filan yerde yaptığı bir yurt, filan cemaatin filan yerde yaptığı bir Kur'an kursu, filan cemaatin filan yerde yaptığı şöyle bir hizmet müessesesi başkasının hesabına geçmiyor mu yani? Ben oraya gidemiyorum. Fransa'ya gidemiyorum. Fransa'da hizmet edenlere akışamam lazım da. Benim vazifemi yapıyor. Ve çok enteresan bir sırdır. Ben desem ki ya Rabbi elhamdülillah dünyanın her tarafında hizmet edenler var ve hakikaten de karşı karşıya geldiğimiz vakitte cidden tebrik edersem onun sevabını alıyorum ya. Daha ne istiyoruz? Allah bize bu kapıyı da açı bırakmış. Kıskandığın vakit kaybediyorsun. Alkışladığın vakitte sevabından istifade ediyorsun. Ders uzadı, hakkınızı edin. Son bırakıyorum inşallah. Kıskanmak şöyle dursun, gayet samimi bir muhabbetle o gelenlerin kendilerinden daha ziyade olan kuvvetlerini ve daha ziyade tesirlerini ve yardımlarını müftehirane alkışlamak lazım gelirken nedendir ki rekabetkarane o hakiki kardeşlere ve fedakar yardımcılara bakılıyor ve o hal ile ihlas kaçıyor. Vazifenizde müttehem olup ehli dalaletin nazarında sizden ve sizin mesleğinizden 100 derece aşağı olan din ile dünyayı kazanmak ve ilmi hakkatle maişeti temin etmek, tamah ve hırs yolunda rekabet etmek gibi müthiş ithamlara maruz kalıyorsunuz. Ya şu adama sordum filan cemaati ya da filan hocayı ya da filan şeyhi bana kötüledi. Belli ki bu adam da kötü. Niye dedirtiyorsunuz o zaman? Ya bunlar çokça duymuşuz biz. Filan adama filanı sorduk böyle cevap verdi. Böyle de olur mu? Böyle bir Müslümanlık olur mu hocam diyen çok insanlar gördük. Bu marazın çare yeganesi, bu hastalığın tek bir çaresi var. O da şudur. Nefsini ittiham etmek. Biz bazen kusurumuzu görmüyor, başkalarının kusurunu görüyoruz. Ne mutlu o kimseye ki diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Kendi kusuruyla uğraşır, kendi kusurlarını görmeye çalışır, başkalarının kusurunu görecek vakit bulamaz. Manayı muhalifiyle, zıt manasıyla nedir? Yazıklar olsun o adama ki başkalarının kusurlarını görmeye çalışır, kendi kusurlarını unutur. Bir insan kendi nefsini unuttu mu Allah ona da kendini de unutturur. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَهُمْ اَنْفُسَهُمْ Nefsini ittiham etmek ve nefsine değil daima karşısındaki meslektaşına taraftar olmak, fenni adab ve ilmi münazaranın uleması mabeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu: eğer bir meselenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına taraftar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa insafsızdır. Subhanallah. Şimdi düşünün ki bir münazara var, bir mesele tartışıyoruz. Bir arkadaşımız bir söz söylüyor, ben de bir söz söyledim. Eğer onun sözü yanlış çıktı diye ben sevinirsem insafsızım diyor. Çok müthiş arkadaşlar. Eğer ben yanlış çıksam, o doğru çıksa benim için daha iyidir. Niye? Bakın. Hem zarar eder çünkü haklı çıktığı vakit o münazarada bilmediği bir şeyi öğrenmiyor. Ben doğrusunu söyledim, karşıdaki adam yanlış söyledi. Sevinirsem insafsızım, hem de zararlıyım. Niye? Ben onu kazandırmışım. Ondan bir şey almadım ki ben. Keşke onunki doğru çıksaydı, ondan bir yeni şey öğrenmiş olsaydı. Doğru mu? Allah için bu manada ne kadar uzak olduğumuzu herkes kendi kalbine görsün baksın ya. Herkes kendi ruhuna sorsun ya. Bir münazaradasınız, bir tartışmadasınız ve sizin hasmınız, sizin zıt tarafta duran adam doğru bir şey söylüyor, seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Yanlış bir şey söylüyor, üzülüyor musunuz, seviniyor musunuz? Ya Allah yardımcımız olsun. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasmının elinde çıksa, zararsız, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Çok enteresandır. Bazen bir münazarada ben çok doğru bir şey konuşuyorum, herkesin nazarı böyle üzerime gelince, orada arkadaşlar kaybetmemek için çok büyük evliya olman lazım. Yer, zemin çok şeydir, kaygandır. Ama bakıyorsun ki başka birisi doğru söyledi, nazar oraya döndü. Oh elhamdülillah ben kurtuldum diyorum. Hem istifade ettim, hem gururdan kurtuldum. Bak bundan daha büyük bir nimet olmaz. Ya. Ama biz öyle yapmıyoruz değil mi? Demek insaflı hakperest, hakkın hatırı için nefsin hatırını kırıyor. Hasmının elinde hakkı görse yine rıza ile kabul edip taraftar çıkar, memnun olur. İşte bu düsturu ehli din, ehli hakikat, ehli tarikat, ehli ilim kendilerine rehber ittihaz etseler ihlası kazanırlar. Ve vazife-i uhrevilerinde muvaffak olurlar ve bu feci sukut ve musibeti hazradan rahmeti ilahiye ile kurtulurlar inşallah. Yani şu andaki feci sukutumuz ve sıkıntılarımızdan Allah'ın rahmetiyle ancak böyle kurtulabiliriz inşallah. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.